Ayrım 62.
Dünya her dönemde olduğu gibi bugün de değişim sancıları yaşıyor ve ileri doğru yenileşme sürüyor. Eğer insan eylemi yenileşmeye yön verip onu hızlandıracak ve en sancısız biçimiyle gerçekleşmesine katkı koyacaksa, geçmişi bilmek, bugünü anlamak ve tümünü birden kavramak zorunludur. Her alanı kapsaması gereken bu kavrayış esas olarak yönetim sistemleri ve siyasal yapılanmalar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Türk toplumlarında siyasi sisteme yön veren yönetim yapılanması, dönemlere ve o dönemlerin yarattığı koşullara uygun olarak son derece değişik yöntem ve biçimler içerir. Dünyanın çok geniş bölgelerinin ele geçirilmesi, çok sayıda uygarlıkla ilişki kurulması ve egemenlik alanlarında başlangıçta nüfus olarak azınlıkta kalınması, özü değişmemek koşuluyla değişik yönetim biçimlerinin yaratılmasını zorunlu kılıyordu. Koşul ve olanaklar en ince ayrıntısına dek değerlendiriliyor, yönetilecek insanların benimseyeceği, gerçeklerle uyumlu, hizmet üreten ve iyi işleyen, güçlü yönetim örgütleri kuruluyordu. Bu büyük girişim salt askeri güç ve baskıyla gerçekleştirebilecek bir iş değildi ve konuyla ilgili nitelikli bir birikimi, gelişkin bir kültürü gerekli kılıyordu. İnsanların yaşam gereksinimlerine, gelişim isteklerine, temsil haklarına yanıt veren ve insanı esas alan bir yönetim yapısı geliştirilmeli ve bu yapı ödünsüz biçimde korunmalıydı. Türkler bunu hemen her dönemde ve yüksek nitelikte başardılar ve yönetim biçimleri konusunda sıra dışı bir yaratıcılık ve üretkenlik içinde oldular. Türkler Batı toplumlarından farklı olarak köleci sistemi yaşamadılar ve devleti başından beri toplumun tümünü temsil eden sosyal bir güç haline getirdiler. Bu tutumun yarattığı birikim onlara daha katılımcı, eşitlikçi ve daha özgürlükçü yönetim biçimlerini kurabilme olanağını verdi. Batılılar bunu sınıfsızlığın ve mülkiyetsizliğin yarattığı geriliğin göstergesi saydılar. Oysa bu düzen, söylenenlerin tam tersi, her köken ve dinden geniş kitleleri kapsayan, onlara kendilerini geliştirme ve ifade etme olanağı veren demokratik bir içeriğe sahipti. İnsanlara yaşanabilir eşitlikçi bir ortam sunulmuştu ve bu ortam Batılıların Doğu üzerinde egemenlik kurduğu döneme dek korunmuştu. Toplumsal yapı ne sınıfsız ne de mülkiyetsizdi. Ama toplumu ve insanı esas alıyordu. Bu gerçeği bilen Atatürk, Türklerin demokratik niteliklerden yoksun olduğunu, Atatürk ve Devrim, Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Ziraat Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1980 sayfa 111, ileri süren görüşleri yatsımış ve Türklerin ruhen demokrat bir millet olduğunu, hatta dünya üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan milletler arasında ruhen demokrat olan tek millet olduğuna inanıyorum demiştir. AGE sayfa 111. Türklerin toplum düzenini, Batılıların köleci, feodal ve onların bir ürünü olarak kapitalist toplum biçimlerinde olduğu gibi hem yönetenleri hem de yönetilenleri kendilerinin olduğu kadar insancılığa da yabancılaştıran, şiddetin esas alındığı bir düzen değildi. Türk toplumu böyle bir dönem yaşamamıştır. Batı'da yönetilenler yöneten için, Türklerde ise yöneten yönetilenler için vardı. Örneğin Fransa Kralı 14. Louis 18. yüzyıl, devlet benim, uyruklarımın canı ve malı benimdir. AGE 3. cilt sayfa 1287 derken, Orhun yazıtlarında Bilge Karan 8. yüzyıl, Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Bilge Kağan yazıtı Doğu Cephesi 27-30 AK, Profesör Ahmet Taş Ağıl, Bilim ve Ütopya Dergisi Şubat 2003, sayı 104, sayfa 22 diyordu. Üstelik Bilge Kağan'ın yönetimle ilgili sözleri yalnızca ona özgü bir yaklaşım değil, Türklerin toplumsal özellikleri nedeniyle edindikleri ve yönetim işleyişini olduğu kadar kişisel davranışlara da yansıttıkları köklü bir gelenek, yerleşik bir ahlak anlayışıydı. Bu anlayış Türklerin yaşam biçiminde varlığını sürdürdüğü gibi hemen tüm yazılı belgelerde sürekli yinelenmişti. Örneğin Tan Yukuk yazıtlarında konu duygulu bir biçimde ele alınmış ve şunlar söylenmişti. Geceleri uyumadan, gündüzleri oturmadan, kızıl kanımı akıtarak halka, yazarın notu, hizmet ettim. Uzak yörelere devriyeler gönderdim. Yerli yerine keşif kuleleri kurdurttum. Tanrı esirgesin, Türk halkı içine zırhlı düşmanların akınına izin vermedim. Kazanmasaydım devlet de halk da olmayacaktı. Kazandığım için devlet devlet oldu, halk halk oldu. Orhon yazıtları Kultigin, Bilge Kağan, Tan Yukuk, Talat Tekin, Simurg İstanbul 1995, sayfa 93. Eski Türklerde yönetim gücünü elinde bulunduranlar, toplumun saygı gösterdiği bu gücü kullanırken dikkatli davranırlar. Adil olmaya çalışırken yetkisizliğe, otoritesizliğe neden olabilecek bir zayıflık içine düşmezlerdi. Yönetim gücünü bölmeden paylaşımcılığın yol ve yöntemini bulur ve bu yöntemi devlet işleyişine yerleştirirlerdi. Varsalıların ya da yönetim gücünü kullananların yaşam biçimi toplumun ortalama değer ölçütlerinden çok farklı olmazdı. En üstten başlayarak halka dek ulaşan ve yönetim işleyişinde katılımcılığı sağlayan kurumlar vardı. Bu kurumların en üstünde yer alan halkanın hal ve davranışları, kılık kıyafeti, zevkleri sıradan insanlardan pek de farklı değildi. Örneğin Roma İmparatorluğunu sarsan, onun yıkımına yol açan ve döneminin dahi komutanı olarak ünlenen Attila için onu ziyaret eden Romalı General Priscus şunları söylemiştir. Hunların kralı gücünün doruğundayken ve görkemli bir saraya sahipken bile yalnızca tahta bir kupadan içki içer ve tahta kaplarda yemek yer, basit giysiler giyerdi. Öyle ki halkın giydiklerinden tek farkı giysilerinin daha temiz olmasıydı. Türk tarihinin ana hatları, Kaynak Yayınları 2. basım 1996, sayfa 347. Türk toplumunda köleciliğin sistemleşerek yerleşik bir kurum haline gelmemesi, toplumu ayakta tutan üretim ilişkilerinin ve bu ilişkilerin belirlediği yaşam biçiminin doğal sonucuydu. Batıda köle, emeğinin ürettiği değere güç kullanılarak el konması, çabuk ve kolay bir varsıllık yaratıyordu. Ancak şiddeti de toplumun temel öğesi haline getiriyordu. Şiddetin egemenliği, ölene dek çalışan köleler kadar çalışmayarak yaşamdan kopan yöneticileri de etkisine alıyor ve birbiriyle uzlaşmaz düşmanlar haline gelen insanlar doğaya, topluma ve kendilerine karşı yabancılaşıyordu. Devlet, yabancılaşmanın ve şiddetin en etkili aracıydı. Türk toplumlarında devlet yapısı ve yönetim sistemi batıdan çok farklı öncelikler, özellikler ve anlayışlar üzerine kurulmuştu. Kut adını verdikleri yönetim sisteminin kurucusu ve koruyucusu gördükleri devlete büyük saygı gösteriyor, ona il diyorlardı. İlin başındaki kağan bir hükümdardan çok yüksek bir işyardı, görevli. Devlet Türkler için toplumda düzen ve güveni sağlayan, eşitliği, doğruluğu ve hukuku geçerli kılan, dışa karşı bağımsızlığı koruyan, etkili ve güçlü, vazgeçilmez bir örgüttü. AGE, sayfa 347. Kağanlar, halkın kamu düzenine ve devlete olan saygısını üzerinde toplayan, bu nedenle buyruklarına disiplinle uyulan önderlerdi. Devleti, toplumsal yaşamın gereklerine ve törelere uygun olarak yönetmekle yükümlüydüler. Yerinin hakkını verip halkın güvenini kazandıklarında hem kendilerinin hem de devletin saygınlığını yüceltir ve benzeri olmayan bir yönetim gücüne sahip olurlardı. Şevket Süreyya Aydemir, bu geleneğe bağlı Türk yönetim düzeni için şunları söylemiştir. Çağlarca içinde yaşadığımız yayla ve ordu yaşamı bizde toplumsal bir buyurum, komuta ve disiplin düzenini her şeyin üstüne çıkarmıştır. Toplum vicdanını temsil eden bu otorite bir hakan mı olur, bir şef mi yoksa bir kurultay mı? El verir ki iradesini tüm ulusa egemen kılacak bir makam bulunsun. O zaman ondan gelecek yasalar tüm yaşam düzenini değiştirse bile bu yasalar ulusun ruhuna bir su gibi akar. Suyu arayan adam, Şevket Süreyya Aydemir, İstanbul 1967, sayfa 394-400, AK Fuat Bozkurt, Türklerin Dini, Cem Yayınları 1995, sayfa 239-240. Yönetim biçimine yön veren töre, toplumda kabul gören sosyal birikimler, gereksinimlere yanıt veren yeniliğe açık gelenekler ve halk toplantılarında kabul edilen yasaların genel toplamıdır. Türkler için önemi yaşamsaldır. Ülkeden geçilir, töreden geçilmez atasözü. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları 2001 sayfa 169. Ona verilen önemi ve ülkenin ancak töreyle var olabileceğini gösteren bir özdeyiştir. Töreyi güncelleştiren ve onun uygulama koşullarını belirleyen buyruklar, halkın katıldığı toplantılarda kabul edilir. Bu toplantılar halka hem yönetime katılma hem de onu denetleme hakkı sağlardı. Asker ya da sivil, her kesimde ve değişik nitelikte halk toplantıları yapılır. Yaptırım gücü olan bu toplantılar kurumsallaşarak yönetim işleyişinin temelinde yer alırdı. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları, 2001, sayfa 169. Asker ya da sivil, her kesimde ve değişik nitelikte halk toplantısı yapılır. Devlet politikasını belirleyen önemli kararlar, silah taşımaya ya da savaşma yeteneğine sahip herkesin katıldığı kurultaylarda alınırdı. Kurultay toplantılarına savaşlara katılma yeterliğinde oldukları için kadınlar da katılıyordu. AGE, sayfa 348. Hititler'de yönetim deneyimine sahip yetkililerin katıldığı Pankuş adı verilen bir meclis vardı. Bu meclis hükümdarın yetkilerini kısıtlıyor ve uygulamalarını denetliyordu. Hükümdardan sonra meclise karşı sorumlu en üst yetkili Tavanna denilen Hakan'ın eşiydi. Hitit tarih yazıcıları yönetim olaylarını ve savaşları hiçbir hükümdara bağlı kalmadan özgürce yazabiliyor ve yansız tarih yazıcılığının ilk örneklerini veriyorlardı. Türklerin Kültür Kökenleri, Ergun Candar, Sınır Ötesi Yayınları, 2002, sayfa 190. Yönetim organlarında yer alan ve bürokratik işleyişi düzenleyen devlet yetkilileri görevlerini yaparken toplum yararını, devleti ve halkın çıkarlarını korumayı her şeyin üzerinde tutar, bunun için de uygulamalarda kurultay kararlarını esas alırdı. Yönetimin en üstündeki kağana bağlı olarak çalışan, katılım kariyeri yüksek beyler bulunurdu. Batı köklüklerinde Şadapit adı verilen bu üst yöneticilerin atamalarında bilgi ve yeterliliğe özel önem verilirdi. Yönetimde sürekliliği sağlamaları için Şadapitler genellikle yönetim deneyimine sahip ailelerden seçilirdi. Devlet görevleri babadan oğula geçen bir hak değildi. Ancak yönetici ailelerinin çocukları eğitim ve yetişme biçiminin yarattığı birikim nedeniyle hemen her zaman atandıkları görevlerde başarılı olurlar, yerlerini doldururlardı. Çocuklarını devlete yönetici yetiştirmek kimi aileler için kuşaktan kuşağa geçen bir gelenek haline gelmişti. Şadapitlerin hemen altında devlete yaptıkları hizmet ve yetenekleriyle aşağıdan gelerek yükselmiş olan görevliler vardı. Bunlar tarhanlardı. Buyruk adı verilen sıradan memurlar ise kurultaylarda alınan kararları, buyrukları üst yöneticilerin denetiminde yaşama geçiren uygulamacılardı. Yeterlilik, liyakat ve deneyim buyruk memurları için de esastı. Atamalarında kayırma ya da ayrıcalık söz konusu olamazdı. Buyruklar ve diğer tüm devlet görevlileri atandıkları makamlara göre başka ünvanlar da alırdı. Kaan'ın kardeşine Yabgu, vilayetleri yönetenlere Şat, Kaan'ın soyundan gelen yöneticilere Tegin denirdi. Bu yüksek ünvanlardan başka Alpaga, Tutum gibi başka ünvanlar da vardı. AGE, sayfa 348. Türk toplumunun temelinde iyi işleyen bir kamu düzeni ve köklü bir hukuk geleneği bulunuyordu. Dönemler arasında adları ve işleyiş biçimleri değişen ancak sürekli yenilenerek gelişen meclisler halkın tümünü kara budun temsil eden ve yönetim sisteminin özünü oluşturan kurumlardır. Ön Türk tarihinin bilinen en eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren bu kurumlar M.Ö. 3000'lerde yetkinleşmiş, en gelişkin biçimine Toy adını alarak Göktürkler döneminde ulaşmıştır. Türk Milli Kültürü İbrahim Kafesoğlu, İstanbul 1984, sayfa 215, AK, Profesör Doktor Ahmet Taşağıl, Bilim ve Ütopya Dergisi, Şubat 2003, sayı 104, sayfa 23. Haluk Tarcan'a göre M.Ö. 3-2000 arasında varlığını sürdüren 10 Og devletinde kendisini ulusa adamak, ulusun geleceğini düşünmek ve halkı kutsal saymak Hakan'ın temel görevleriydi. 10 Og halkının Hakan'ı denetleme, uygulamalarının iyi ya da kötü olduğuna karar verme ve onu ödüllendirme hakları vardı. Halkın ve yönetenlerin karşılıklı görev ve sorumlulukları kurallaştırılarak hukuksal bir düzene kavuşturulmuştu. Bu hukukun temelinde egemenliğin ulusun yetkisinde bulunma anlayışı vardı. Demokrasinin başlangıcını M.Ö. 700'lerde ortaya çıkan Greklerde değil, burada aramak gerekiyordu. Ön Türk Tarihi Haluk Tarcan, Kaynak Yayınları 1998, sayfa 237. Devletler hukukunda geçmişte ve günümüzde her zaman önemli yeri olan yasama yetkisine sahip meclisler, Türk toplumunda çok eskiden beri varlığını sürdüren ve yetkinleşerek sürekli gelişen katılımcı kurumlardı. Son derece özgündüler. Ne ONOG toplantılarına forum, ne Göktürklerin meclislerine TOY, ne de bu meclislerin halktan gelen temsilcilerine TOYGUN, çağcılı olan hiçbir devlette rastlanmıyordu. Göktürk toyları Kağan'ın başkanlığında toplanıyor, o olmadığında hanedan mensubu olmayan toy üyeleri Aygucu ve Ügeler başkanlık yapıyordu. Bu kişiler ayrıca başbakan konumundaydılar. Toylar Göktürk toplumunda o denli önemli yere sahiptiler ki birçok kez Kağan'ın seçilmesi ya da düşürülmesine karar vermişlerdi. Yasama yetkisine sahip temsili kurumların varlığı ve bu kurumların yetkisini herhangi bir sınırlamaya bağlı kalmaksızın kullanması, devletin en üstünde yer alan Kağan'ın iktidar gücünü yeterince kullanamayan etkisiz bir temsilci durumuna düşmesine yol açmazdı. Kağanlar yetkileri töreyle belirlenen bir tür atanmış görevlilerdi. Halktan büyük saygı görürler ve yasaların törenin kendilerine verdiği yetkiyi tüm budun bireylerinin içten desteğiyle özgürce kullanırlardı. Kağanlar ülkeyi, yani töreye göre ata yadigarı kutsal vatan topraklarını dışa karşı korumak, içeride budunun gönenç ve güvenliğini sağlamak zorundaydılar. O dönemlerdeki diğer toplumlarda, özellikle Batı toplumlarında olduğu gibi ülke topraklarını serbestçe kullanabileceği mülkleri olarak görmez, bireysel yönetime yönelmez ve isteğe bağlı uygulama yapmazlardı. Milletin görevi Kağan'a bakmak değil, tam tersi Kağan'ın görevi milleti koruyup onun haklarını gözetmek, doyurmak, ulusal bütünlüğü sağlamak ve ülkeyi her türlü dış saldırıdan korumaktı. Ordunun başında olmak ve ordunun gereksinimlerini sağlamak, halkın gönencini ve yaşam düzeyini yükseltmek, milletin sevgi ve güvenini kazanmak, yönetim sorumluluğunun temel ve vazgeçilmez koşullarıydı. Kağan'ın yüklendiği görev ve sorumluluk, Orhun yazıtlarında Bilge Kağan'ın ağzından şöyle dile getirilmişti. Tanrı buyurduğu ve lütfettiği, talih ve kısmeti olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım. Çıplak milleti giydirdim, yoksul milleti varsıl ettim. Nüfusu az, milleti çok ettim. Başka devletler karşısında onları üstün kıldım. Dört bucaktaki milletleri barışa zorunlu kıldım ve düşmanlıktan vazgeçirdim. Bilge Kağan yazıtı Doğu Cephesi 27-30 AK Profesör Doktor Ahmet Taş Ağıl Bilim ve Ütopya Dergisi Şubat 2003 sayı 104 sayfa 22. Yerleşik yönetim işleyişi haline gelen bu anlayış ve bu anlayışa sahip Kağanların varlığı eski Türklerin çok önem verdiği yaşamsal bir konuydu. Olabilecek en kötü şey budun, milletin öndersiz kalması ya da yetersiz önderler tarafından yönetilmesiydi. Halk, devlet başkanına, Kağan yani öndere yaptırım gücü yüksek yetkiler ve özgürce kullanabileceği yönetim yetkisi otorite verir, gerisine fazla karışmaz, buna karşılık ondan sorunlarını çözmesini beklerdi. Kağan bu güvene layık olmak zorundaydı. Bu zorunluluk ona atalarından kalan ve hiçbir koşulda safsaklayamayacağı ahlaki bir sorumluluktu. Halkı ve ulusu temel alan yönetim anlayışı Osmanlılarla başlayan ve özellikle Batı ile bütünleşen günümüz yöneticilerine dek gelen uzun süreç sonucunda bugün hemen tümüyle ortadan kalkmıştır. Ancak bu anlayış yöneticilerden beklentiler anlamında Türk halkında etkisini hala sürdürmektedir. Devlet yönetiminde ya da partilerde önder önemlidir. Genel başkan parti programından önce gelir. Ülkeyi yönetecek olan hükümete katılanlar değil, o hükümetin başındaki kişinin yani başbakanın kim olduğu önemlidir. Eski Türklerde devlet başkanına verilen yetkiler geniş ve buyruklara uyma sıkı düzeni, disiplini yüksekti. Ancak sınırsız değildi. Kağan yasaları uygulamada geniş yetkiye sahipti ama yasa yapamazdı. Siyasi iktidarın kutsal bir güce dayandığına inanılmasına karşın iktidar üzerindeki gerçek denetim budun millet adına hareket eden say ya da toy meclis aracılığıyla sağlanırdı. Say, Kağan'ın istek ve önerisini geri çevirebilir, önemli kararlarda onu reddedebilirdi. Örneğin, Türk tarihinde çok önemli bir yeri olan ve halkı tarafından çok sevilen Bilge Kağan'ın, Göktürk kentlerinin surlarla çevrilmesi ve Budizm propagandasının ülkede yasaklanması önerileri Toy tarafından kabul edilmemişti. Türklerde bir kağan ya da bey öldüğünde oğlu devlet ya da boy yönetiminde yeterli değilse onun yerine geçemezdi. Kurultay ya da toy toplanır, yeni bir önder seçerdi. Önder olmak için siyasi yetkinlik yeterli olmazdı. Askeri yetkinlik de çok önemliydi ve bu olmazsa olmaz bir koşuldu. Yalnızca kılıç tutabilen el hükümdar asası tutabilir sözü eski bir Türk özdeyişiydi. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001 sayfa 303. Milattan sonra 581'de Çinlilerin Talopi adını verdiği Göktürk prensinin kağanlık sırası gelmiş olmasına karşın annesi Çinli olduğu için Toy tarafından tanınmamış, yerine cesur ve kahraman olduğu için amcası İşbora seçilmişti. Göktürk Kağanı İnel 8. yüzyıl başında Budun'a karşı görevlerini yerine getirmediği için tahttan indirilmişti. Toylar, Kağan'ı meşrulaştırdığı gibi gerekçe göstermek koşuluyla görevden alabiliyorlardı. Çin kaynakları SS 84 sayfa 1865, PS 87 sayfa 3290, TC 175 sayfa 5449, AK, Profesör Doktor Ahmet Taş Ağıl, AGD, sayfa 22. Kötü yöneterek halka sert davranan ve devletin geleceğini tehlikeye sokan kağanlara karşı toylar önlem almazsa halk bizzat devreye girer ve yönetimi değiştirmek için eyleme geçerdi. Atasözü haline gelen il mi yaman, bey mi yaman özdeyişi egemenliğin hakanda olmayıp ilde, yani halkta olduğunu gösteren bir tümcedir. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp, Kum Saati Yayınları 2001 sayfa 169. Göktürk Kağan'ı kapkan, halka kötü davrandığı ve toy buna ses çıkarmadığı için Bayırku Boyu tarafından 716 yılında öldürülmüştü. Çin kaynakları CTS 194A sayfa 5173, HTS 215A sayfa 6049, AK Profesör Doktor Ahmet Taşağıl, AGD sayfa 22. Halkın baskıya yönelen siyasi erke karşı tepki gösterme eğilimi sonraki dönemlerde de varlığını sürdürmüş ve Osmanlı'ya karşı Türkmen direnişlerinde ve özellikle Batı Anadolu'da yaygın olan Zeybek geleneğinde yaşayarak günümüze dek gelmiştir. Türklerde bağımsızlığa ve özgürlüğe tutkunluk, onların yaşam biçimlerinden kaynaklanan ve üretim ilişkileriyle doğrudan bağlantısı olan doğal bir sonuçtur. Toplumun genel çıkarlarını ve millet bağımsızlığını önde tutan kamucu anlayış, egemen düşünce biçimiydi ama bu biçim kişisel özgürlüğü ve girişim serbestliğini önlemezdi. Halkın tarım, madencilik, hayvancılık, el sanatları ve ticaret alanlarında girişim özgürlüğü ve mülkiyet hakları vardı. Kişisel haklar özenle korunur ancak bunların toplumun genel çıkarlarına zarar vermesine izin verilmezdi. Toplum düzeninin işleyiş biçimi ve korunan değerler gelişkin bir denge oluşturmuştu. Kamu düzenini oluşturan bu denge Türk toplumunu bilimsel tutumla inceleyen hemen her araştırmacıyı hayran bırakıyordu.